Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla stüdyomuzda birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim.
Evet hocam, yine gündemin sıcak olduğu bir haftadayız. Öncelikli gündem maddemiz Amerika'da yaşanan gelişmeler. Rüzgar erken fırtına biçer diye bir söz var. Amerika daha önce birçok ülkeyi karıştırdı, birçok insanın ahını aldı. Bu hafta ABD Kongresi'nde, Biden'ın başkanlığının onayı gerçekleşecekti. Ama bu tören sırasında, bu oylama sırasında bir baskın gerçekleşti Trump yanlıları tarafından. Ki saatler öncesinde de Trump bir protesto gösterisi düzenlemişti. Akabinde de bu hadise yaşandı. Bu konuyu konuşalım öncelikle. Nasıl değerlendirmek gerekir? Trump'ın gelişi de gidişi de bir hayli olaylı oldu. Çok konuşuldu. Bunda nasıl bir iz aramak lazım hocam? ABD'de 100 yıl sonra neredeyse böylesine bir hadise gerçekleşiyor. Barış döneminde kongre basılıyor. 5 kişinin öldüğü, 50 dolayında polisin yaralandığı ifade ediliyor. Amerika'da yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirmek gerekir? Buyurun buradan başlayalım.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Dünyada iklim olaylarının değişmesinden tutalım da bu koronavirüs salgını nedeniyle insanların ev hapsedilmesi, arkasından bu Amerika'da yaşadığımız hadiseler, hani eskiler derlerdi ki görülmüş, duyulmuş gibi değil. Yani bugüne kadar insanların pek şahit olmadığı, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sanırım 1776'da kurulmasından, evet, itibaren 1820'de falan inşa edilmiş kongre binası. Yani 200 yılı aşkın bir süreden beri yaşanan tek hadise diyebiliriz, evet, bu benzeri türden. Şimdi olayı farklı açıdan değerlendiren yorumcular günlerdir televizyon ekranlarında olayları tartışıyorlar. Kimilerine göre yani siyahi kişi otomobilinde elini havaya kaldırmadığı zaman alnının çatından vuruluyor. Evet. Sokakta çok basit suçlardan insanlar, hele hele Hispanik veya siyah derili ise polis adeta
sorgusuz sualsiz
evet, öldürüyor. Ve bunun çok değişik örnekleri var, sürekli olarak basında duyuyoruz. Ama burada direkt devletin kongre merkezi basılıyor ve bu, evet, basan insanların beyaz, protestan, evangelist ve biraz da böyle toprağa bağımlı, böyle çiftçi, köylü ve Amerikan yerlisi, aşırı fanatik ve biraz da yabancı düşmanı olan bu insanlara FBI'nin, CIA'nin, yani Amerika'nın dünyanın her yerini dinleyen bir ülke olduğunu bildiğimiz, evet, bir devletin kendi kongresinin basılacağından haberinin olmaması, evet, biraz garip geliyor. Tabii bu konuda komplo teorileri var. Yani buranın bu şekilde olmasına belli bir müddet müsaade edip Trump'ın karizmasını iyice yerle bir etmekten tutun da çok değişik fikirler ileri sürülüyor. Ancak burada dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim. Başkan yardımcısı
Mike Pence
Amerika'daki evangelist Hristiyanların oradaki sözcüsü konumunda ve Trump'ın kazanmasında da önemli bir aktör konumunda. Çünkü Amerika'daki işte o Pew'in araştırmalarına göre en son, yani 2020 verilerine göre %20 civarında Katolik var. Protestanlık birinci mezhep ve din olarak ve protestanlar içerisinde de çok değişik gruplar olmakla birlikte bunların içerisinde evangelistlerin oranı %25 civarında. Hı hı. Yani o mezhebin farklı klasik protestanlar var. Değişik işte Yahova şahitlerinden Mormonlara, Baptistlere kadar değişik onların değişik grupları var ama %25'lik bir evangelist blok var. Hatta Trump'ın bu rahip Brunson olayında Türkiye'ye bu kadar baskı yapmasında da bu Evangelist Kilisesi'nin etkisi vardır. Dolayısıyla Trump arkasına bu güçleri alarak iktidar olmuştu. Fakat Cumhuriyetçilerin şöyle bir şanssızlığı var gelecekteki seçimlerde. Belki de bunu demokratlar ve küresel sermaye şu bakımdan yapmış olabilir. Göçmenler, Hispanikler, siyahiler, yani Amerika'da her geçen yıl nüfusları artan o kitleler genelde demokratlara oy veriyorlar. Cumhuriyetçilere ise bu yerleşik WASP dediğimiz beyaz, Anglo-Sakson, protestan kitle, yani yabancıları istemeyen, Amerika evet, Amerikalılarındır diyen böyle iç eyaletler vardır. Böyle biraz da tarımla, toprakla bağda olan insanlar bunlar. Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin tarih boyunca buralardan ve Güney eyaletlerinden aldı. Hatta Güney-Kuzey Savaşı olmuştu 1850'li yıllarda. Bu Güneyliler köleliğin devamından yana olan ırkçı gruplardı. Ve hala bu Güneylilerin bayrağını açanlar oldu bu evet, kongre baskını sırasında. Kuzeyliler de işte şu bugünkü dünya düzenini kurmaya isteyenlerdi. Amerika 1776'dan bu yana kadar sadece bir savaş yaşadı, iç savaş yaşadı. O da Kuzey-Güney Savaşı. İşte bu Trump bu Güneylileri temsil ediyor, o yenilen grubu. Muhtemelen yine kaybettiler evet, ve kaybedecekler. Çünkü hı hı, küresel sermaye, küresel ekonomi ve onların etkisi çok fazla. Burada sevgili dinleyicilerimizin bir noktaya dikkatini çekmek istiyorum. Dünyanın süper gücü Amerika diyoruz. Amerika'nın devlet başkanı Trump'ın Twitter hesapları bloke
evet,
edildi.
Evet, sosyal medya hesapları.
Sosyal medya hı-hı, hesapları. Şimdi çünkü Washington Post, New York Times gibi bütün ülkede kanaatleri etkileyen medya organları tamamen Trump'ın karşısında olduğu için bu sosyal medyadan gitmek istiyordu, hı-hı, ve engellendi. Ve yapılan araştırmada 30 yaş altı bu sosyal medyayı iyi kullanan gençlerin 50 eyaletten 45'inde Trump'a hemen hemen hiç oy vermediği ortaya çıkıyor.
Evet.
Şimdi buradan Türkiye'ye ve diğer ülkelere gittiğimizde sosyal medyanın bu 30 yaş altındaki gençlerin tercihleri konusunda ne kadar etkili olduğunu ve bu sosyal medya hesaplarının birilerinin düğmeye bastığı zaman istemediği kişilerin hesabını kapatıp bloke edip bir yerlerin önünü açıp bir yerlerin önünü kapattığını, gelecekte de bunun bizim başımıza gelebileceğini hesap etmek konusunda şimdiden tedbir alma açısından bir uyarıda bulunmak isterim.
Evet. Hocam hep şöyle denirdi. Dünyada bir tek Amerika'da darip olmaz. O da orada Amerikan Büyükelçiliği olmadığı için denilirdi. Bunu bir darbe olarak yorumlamak gerekir mi?
Şöyle, buna bir kalkışma diyelim.
Evet.
Zaten bütün o stratejistler, bu uluslararası siyaseti yorumlayanlar şunu söylemişlerdi. Seçim böyle kıl payı farkla, mesela Pensilvanya'yı, Arizona'yı, birkaç eyalet vardı böyle başa baş giden, oraları alsaydı böyle bıçak sırtı 5-10 senat evet, şey farkıyla Trump kaybetmiş olsaydı çok daha büyük halk hareketleri olabileceğini, Trump'ın koltuğu devretmeyeceğini söylüyorlardı. Çünkü gerçekten de karşı tarafın bu bilgisayar sistemlerini evet, kontrol etmesi, bu mektupla oy gönderilmesi vesaire konularını Trump gündeme getirerek bunu dile getirmişler idi. Fakat şu anda son açıklanan seçim sonuçlarına göre açık ara artık Biden öne geçtiği için artık Cumhuriyetçilerin içerisinden bile bu saatten sonra direniş göstermenin bir anlamı yok gibisinden, hani İstanbul seçimlerinde de adam kazandı demişti Muharrem İnce. Bu, evet. Pardon.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde.
Böyle işte Biden kazandı. Cumhuriyetçilerin içinde de artık, evet, geniş bir kitle olunca. Ya bundan sonra yine bu şekilde kalkışmalar olsa da, çünkü çok fanatik silahlı gruplar vardır. Yani bizdeki gibi değil, her evde 3-5 tane silahın olduğu bir ülkedir Amerika Birleşik Devletleri. Bu kadar silahlı grupların olduğu ve ırkçılığın her cinsinin görüldüğü bir ülkede bu tür kalkışmalar bundan sonra da beklenebilir, ama küresel ekibin bundan sonra nasıl bir tavır takınacağı da önemli. 20 Ocak, evet, 20 Ocak'ta da benzer bir takım kalkışmalar, hı hı, olabilir, ama başarı şansları hemen hemen, evet, sıfır.
Demokratların Trump'ı devir teslimden önce azletmek üzere çalıştığına dair haberler var. Yetişir mi, yetişmez mi? Ayrı mesele, ama 2024, Trump'ın 2024 hayallerinin de bu kalkışmayla birlikte sona erdiği de söyleniyor. Ne dersiniz hocam?
Zaten bu kalkışmayı FBI'nin bilmemesi diye bir şey söz konusu değil. Trump'ın bir sonraki seçimdeki kozlarını, çünkü 70-80 milyon civarında oy aldı 330 milyonluk ülkede, evet, ki Amerika'da o seçimlere katılım oranı %40, evet, pek geçmezdi. Yani bir sonraki seçimde muhtemel başkan adayı ve muhtemel seçilebilme şansı olan bir Trump figürünü şimdiden derdest esme operasyonu olarak da düşünülebilir bu kongre baskını.
Evet.
Yani bazı şeyleri siz göz yumarak da bir insanı harcayabilirsiniz. Yani onun neleri yapabileceğini tahmin, hı-hı, ederek. Amerika isteseydi o kongre baskınına gelen insanları daha 3 kilometre ileriden hepsini derdest edebilecek bilgiye de
gücede
sahipti yani.
Evet. Peki hocam, bir başka boyutuyla değerlendirecek olursak, Amerika bugüne kadar dünyada çok can yakmış bir ülke olarak biliniyor. Türkiye'de en son 15 Temmuz darbe girişimi, birçok ülkede işte Irak'ta işgal, Afganistan işgali, Suriye'de yaptıkları vesaire saymak da bitmez. Türkiye bu hadise üzerinden hemen bir açıklama yayınladı Dışişleri Bakanlığı tarafından. Tarafları itidale davet etti, evet, soğukkanlılığa davet etti ve Amerika'nın bunun üstesinden gelebileceğini söyledi ki 15 Temmuz'da da Amerika'dan bu yönde bir açıklama yapılmıştı. Sanki onun intikamıymış gibi güzel bir açıklamaydı. Fakat bu açıklama bazı Amerikan medya kuruluşu temsilcilerini, spikerleri çok rahatsız etti. Bilmiyorum takip edebildiniz mi?
Evet.
Bu açıdan değerlendirirseniz nasıl? Bir de şöyle bir fotoğraf var. Amerika'nın Irak işgalinde Saddam'ın sarayında ayaklarını uzatan bir Amerikan askeri, hı hı, ve 2021 senesinde de kongre binasında Başkan Pelosi'nin odasında ayaklarını uzatmış bir işgalci, başka bir, hı hı, işgalci. Bu iki fotoğrafta çok manidar. Bu konuda neler söylersiniz? Amerika'nın bu rüzgar ekip fırtına biçmesine dair buyurun hocam.
Şimdi 20 Ocak'ta göreve başlayacak Biden'ın önünü açma operasyonları olarak da değerlendirilebilir bunlar. Çünkü o başkanlık sarayına girip o odada o fotoğraf karelerini verebilmesi için, yani ülkede artık her şeyin yerle yeksan olması gerekir, evet, ki Amerika'da hiç de öyle değil. Yani biz belki biraz da bu emperyalist sisteme karşı olmamızdan dolayı Amerika'ya karşı biraz öyle ön yargılı davranıyoruz, ama ben Amerika'da bir süre kaldım. O süre içerisinde bir araç kiraladık. Belki Amerikalıların %90'ı gezmemiştir. Biz aşağı yukarı 50 eyaletin 18'ini dolaştık. Oradaki potansiyelleri, yani Amerika'nın yeraltı, yerüstü zenginliklerini, insan kaynaklarını vesaire gördükten sonra, yani Amerika hakikaten büyük bir devlet. Yani böyle bir rüzgarla yıkılabilecek vesaire değil. Amerika'yı ancak kendi içerisinde eyaletler arası bir mücadeleyle,
evet,
parçalamanız mümkün olur. Yoksa dışarıdan bir müdahaleyle Amerika'nın en dibe vurmuş hali bile devasa büyüklüklerde olan ölçekli
olan bir ülke. Tam bu noktada The Economist'in 2021 kapağı var. Gördünüz mü hocam onu? Kapakta çeşitli sütunlar var. O sütunlardan birinde Trump'ın bir fotoğraf var. Hemen şöyle göstereyim size de ayrıntılı bir şekilde. Ve ilginçtir, o kapakta Amerikan bayrağı ikiye ayrılmış. Yani Amerika'nın bölüneceğine dair bir kehanet de ortaya konulmuş. Affedersiniz, Trump'ın değil de Biden'ın fotoğrafı yer alıyor. Ama ilginçtir, Amerika bayrağının ikiye bölünmüş, parçalanmış hali. Ne dersiniz yani bu ya The Economist açısından bakarsanız?
Zaten bu gelecekte mukadder olacak bir şey. Çünkü Amerika 50 eyaletten oluşan federal bir devlet. Mesela Sovyetler Birliği'nde de bunu görmüştük. 15 cumhuriyetten olunuyordu. Sistem dağılınca 15 ayrı devlet ortaya çıktı. Daha sonra bunlar bağımsız devletler topluluğu olarak tekrar bir araya geldi vesaire, ama şimdi böyle bir hercümert yaşandığında Amerika Birleşik Devletleri'nde de mesela Texas eskiden beri kendine özgü bayrağı vardır. Hep ayrılmak istemiştir Amerika'dan. Petrol zenginidir de. Genelde bu tür hadiselerin olduğu dönemlerde zengin olan eyaletler fakir olan ve bütçeden daha fazla pay olan eyaletleri başından atmak istiyor. Yani biz diyor, yani kaynaklarımızı niye diğerleriyle paylaşalım? Ve buradan çıkan, çünkü Batılılar öyle vatan, millet, bayrak bilinciyle değil, hep menfaat açısından bakarlar. Mesela İtalya'da merkezi hükümetin baskısı olmasa Kuzey İtalyanlar, zengin bölge bizim Marmara, Güney fakir, Güney İtalya bizden ayrılsın, biz onlara bakmak zorunda mıyız diye. Amerika'da da böyle bir son gelecekte olacaktır, ama bu bir yıl sonra mı olacak, 50 yıl sonra mı olacak, onu işte ekonominin göstergeleri ve dünya konjonktürü gösterecektir. Ama Amerika bu 50 eyalet bir gün bir şekilde ayrıldıktan sonra kendi içerisinde 3'ü 5'i bir araya gelip tekrar ayrı bir devlet olabilir, ama bu gelecekte mutlaka olacak bir şey.
Burada tabii rahmetli Kadir Mısıroğlu'nu anmadan da edemeyeceğiz. Amerika'nın yıkılışının 2020'de başlayacağını söylüyordu rahmetli. Ona da bir rahmet dileyelim, atıf yapalım. Az önceki sorun da hocam, Türkiye'nin bu Amerika'ya demokrasi mesajı vermesi. Hatta birçok ülkenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil birçok ülke Amerika'ya demokrasi mesajı verdi bu hadise sonrası.
Ya bunu nasıl yorumlarsınız? Siz olur olmaz şekilde hani komşunuza tacizde bulunursanız, bir günde sizin başınıza bir şey geldiğinde o komşunuz da size
o fırsatı değerlendirir.
O fırsatı verir. Hani geçmiş olsun der, ama öyle bir geçmiş olsun der ki anlarsın ya der.
Evet.
Yani Amerika'da da bu duygular yaşanıyor. Çünkü CIA aracılığıyla darbeleri yaptıran, iç kargaşayı çıkaran, o ülkelerde ki terör olaylarına destek veren Amerika, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi işte asayişten yana tarafları sükunete davet ediyoruz mesajları verdiği zaman en aptal insanın bile anlayabileceği şekilde, yani bu işin içinde Amerika'nın parmağının olduğu bildiği halde bu mesajları vererek insanlarda böyle bir irrite duygular geliştirdi. Şu anda da o ülkeler, sadece Türkiye değil, tabii, Türkiye dışında da birçok ülkeler Amerika'ya diyor, sükunete davet ediyoruz tarafları filan. Evet. Bunu da işte CNN muhabiri başta olmak üzere duyunca
zoruna gidiyor.
Zoruna gidiyor.
Diyor ki biz bunu normalde Orta Doğu ülkelerine böylesine açıklamalar yapardık. Şimdi Türkiye bize bu açıklamayı yapıyor diyor. Hatta Türkiye gibi bir ülke diye söylüyor. Evet, bu bahsi hocam ekleyeceğiniz bir şey yoksa noktalayabiliriz.
Bir konu var bu hafta. Biraz hızlı geçelim.
Peki hocam. Şimdi bu haftanın önemli konularından biri de hiç şüphesiz Körfez İşbirliği Konseyi'nde varılan mutabakat, ki ne olmuştu? Daha önce Katar'a yönelik Körfez ülkeleri, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn bir ambargo uygulamıştı durup dururken. Şimdi varılan anlaşmayla birlikte artık eski günlerine kavuştu Körfez ülkeleri. Yani bu kriz sona ermiş oldu. Suudi Arabistan'da Bin Selman tarafından, Veliaht Prens tarafından karşılandı. Katar emiri. Sıcak bir görüntüydü. Daha sonra yaşananlar da aynı şekilde. Ne oldu da hocam? Katar'a yönelik başlatılan bu saldırı girişimi, bu ambargo birden 2021'in başında sona erdi. Bunun Trump'ın gidişiyle bir alakası var mı? Trump'ın damadı Kushner'in burada aktif bir rol aldığı söyleniyor bu krizin sonlandırılmasında. Ne olmuş olabilir? Nasıl değerlendirirsiniz?
Bunların hepsinin, az önce bahsettiğiniz olayların hepsinin bir miktar payı var. Ancak olayı şöyle kısaca özetlemek gerekirse, Körfez İşbirliği Konseyi dediğimiz bu Basra Körfezi'ne kıyısı olan 6 petrol zengin evet. ülke ki bunların içerisinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri patron konumunda en büyük ekonomiye evet. ve paraya sahipler. Bu iki ülke ve en küçükleri olan Bahreyn yanlarına Mısır'ı da alarak Katar'a karşı akla hayale gelmedik bahanelerle ambargo, Karadeniz hava ablukası, hatta Suudi Arabistan'da bazı çılgın düşünceler Katar'ın bir yarımada olarak evet. Suudi Arabistan'la bağlantısını kesecek bir kanal inşa etmeyi, ki milyar dolarlık bunu teklif eden bu kadar siyasi öngörü cahilleri insanlar da çıktı. Bu Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerden Kuveyt ve Umman tarafsız kalmayı tercih ettiler. Yani ne Katar'a karşı böyle acımasız şey ne de onlar gibi. Evet. Ama Katar burada enteresan bir politika izledi. Üçlü bir sac ayağında götürdü bu abluka girişimini. Hem İran'la hem Türkiye ile ilişkilerini geliştirdi. Hatta Türkiye'nin orada askeri birliklerini güçlendirmesine evet. ve oradaki üssü takviye etmesine yardımcı oldu. Bir taraftan da CNN başta olmak üzere uluslararası medya üzerinden bir Suudi Arabistan'ı sıkıştırma politikası izledi. Bu Kaşıkçı cinayeti evet. olayından sonra. Şimdi sizin az önce söylediğiniz Biden dönemi geliyor. Biden döneminde biraz daha demokrasi, insan hakları vesaire böyle bir dünya özlemi gibi, yani böyle bir propaganda söz konusu. Şimdi Katar'ın da elinde böyle bir koz var. Yani Suudi evet. Arabistan'ın bu Veliaht Prensi'nin eli kanlı bu şeyden dolayı. Evet. Kaşıkçı cinayetinden hı-hı. dolayı. Bir de artık bir dönem kapanıyor. Yeni bir dönem başlıyor. Hatta Suudi Arabistan kralının Cumhurbaşkanı'nın araması, evet. Türkiye ile ilişkileri tamir etmeye yönelik, sadece Katar değil Türkiye ile de olan ilişkileri tamir etmeye hı hı. yönelik çabaları şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde İran'la sanırım bir şey yaşanacaksa safları sıklaştırmak ve yani hem İran'la hem Türkiye ile aynı anda ne Amerika ne Rusya ne Avrupa Birliği bir mücadeleye girmek istemezler. Çünkü evet. Körfez'de bu Orta Doğu coğrafyasında şöyle bir dörtlü sac ayağı vardır. Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Mısır. Türkiye'nin de dış politikasında mesela biz Suudi Arabistan ve Mısır'la ilişkilerimizin böyle biraz gergin olduğu dönemde İran'la ilişkiyi sıcak tutmaya çalışırız. Evet. Yani üçüyle birden diğer ülkeler de aynı denge politikası gösterirler. Izledim, evet. Dolayısıyla Suudi Arabistan sanırım bundan sonraki dönemde, Biden döneminde İran'ın bu nükleer programı ile ilgili belki ileride onu konuşacağız, bir gerginlik olacağını hesap ederek Türkiye ile safları sıklaştırma, hı hı. Katar'la olan o Suni krizi, yani İhvan-ı Müslim'in terör örgütü ilan ettiler, İran'la ilişkilerini bahane ettiler. Her şey yerli yerince duruyor. Yani Katar durduğu yerde duruyor.
Değişen onlar oldu.
Tabii onlar
işi önce bozan sonra toparlayan gene onlar.
Ve evet. haksız ve hukuksuz bir yerde. Yani bu bedevi mantığında şu vardır. Bu İslamiyet öncesi bir kültürde vardır. Yani birinin malına çökme.
Evet.
İşte Veliaht Prens öyle yaptı. Suudi Arabistan'daki o zenginleri topladılar. Onların milyarlarca dolar servetlerine çöktü. Çünkü Amerika'ya ödemiş olduğu, yani tırnak içerisinde haraç diyelim, silah alımı adı altında bütçeleri iflas etmeye doğru gidince kendi içindeki zenginlere çöktü. Arkasından Katar'ın mal varlığını evet. üzerine konmak istediler. Katar da bunu çok akılcı bir dış politikayla,
Türkiye'nin de desteğiyle
hem
aynı zamanda,
Türkiye'nin hı-hı. İran'la da ilişkilerini evet. sıcak tuttu. Çünkü hı-hı. gıda ambargosu olunca İran üzerinden de evet. gıda tedarikini
darbe girişimini
sağladı.
Türkiye üzerinden bertaraf
önledi.
Etti.
Evet. Ve uluslararası medyayı da iyi kullandı. Sadece El Cezire değil, evet. uluslararası medyayı da fonladı reklamlarıyla vesaire. Ve bu sonucu elde etti. Bu Katar için başarıdır. Katar ve Türkiye argümanlarını aynen savunuyor ama Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bu kadar paranın üzerinde oturup da bu kadar öngörüsüz siyaset izleyen ülkeler için de bir başarısızlık olarak nitelendirebiliriz. Ama bu barışın olması Türkiye açısından, bölge açısından çok önemlidir. Önemli. Ve hayırlıdır.
Evet, hemen ekleyelim. Katar emiri bu anlaşmanın Türkiye ve İran ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade etmiş. Bunu da belirterek araya gidelim hocam. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir ara vereceğiz. Akabinde tekrar birlikte olacağız. Gündemde yine çok sıcak gelişmeler var. Onları konuşmaya devam edeceğiz Halil Kurt hocamla. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, bir başka önemli başlıkla devam edelim Medeniyet Coğrafyamıza. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Suşa'yı kültür başkenti olarak ilan etti. Ve tabii bunun yanında bir de provokasyon gerçekleşti desek herhalde yanılmayız. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan Karabağ'ı ziyaret etti. Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın bu hareketi Aliyev'i kızdırdı ve bir daha tekrarı yaşanırsa bunu başka şekilde uyarırız dedi. Ermenistan'a bir mesaj gönderdi. Öncelikle Şuşa'nın kültür başkenti olarak ilan edilmesi ne anlama geliyor? Ki Şuşa zaten kültür alanında yetiştirdiği isimlerle biliniyor. Eskiden böyleydi. Bu yine devam edecek anlaşılan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın provokatif ziyareti, buyurun hocam.
Evet. Şimdi dünyada bazı ülkelerin birden fazla başkentleri vardır. Buna en güzel örnek Güney Afrika'yı verebiliriz. İşte yargı başkenti, yargı bir yerde, meclis bir yerde, devlet başkanlığı başka bir şehirde olmak üzere. Şimdi Azerbaycan'da normal başkent Bakü'dür, siyasi başkent. Hı hı. Ancak kültür başkenti olarak Şuşa'yı ilan etmesinin birkaç yani isabetli yanı vardır. Hı hı. Şuşa Karabağ'da değil, Dağlık Karabağ bölgesindeydi. Şu an Azerbaycan Karabağ'daki 7 rayonunu işgalden kurtardı. Ancak o Dağlık Karabağ dediğimiz Hankendi, Hocalı gibi şehirlerin içerisinde olduğu o bölgeden Şuşa'yı ele geçirdiği an Rusya devreye girdi. Barış anlaşması imzalandı ve Şuşa Azerbaycan'da kaldı. Evet. Şuşa'nın özelliği de siz az önce bahsettiğiniz gibi sarayları, kültürel alanları neticesinde Azerbaycan Ermenistan'ın sürekli olarak hak iddia ettiği, hatta Rusların da şu anda gözlemci olarak geldiği bu Dağlık Karabağ'ın şehirlerinden biri olan Şuşa'yı kültürel başkent ilan ederek Karabağ coğrafyasında da ben varım dedi. Burasının zaten rakımı çevresine göre biraz daha yüksek. Havası, suyu, iklimi, coğrafyası yaşamaya daha elverişli bir coğrafya. Dolayısıyla burada tarih boyunca Azerbaycan'ın yetiştirmiş olduğu münevver insanların çıktığı, bir de mekanları olarak tarihi işte sarayları, köşkleri, kütüphaneleriyle buranın bir kültür başkenti ilan edilmesi oldukça yani akıllıca bir atılmış bir adım. Doğru bir adım. İkincisi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ ziyaret etmesi, hele hele böyle bir dönemde oradaki Rus askeri birliklerine dayanarak böyle bir cüreti buluyor. Sert bir şekilde Azerbaycan tarafından uyarıldı. Çünkü sonuçta orası bir Azerbaycan toprağı. Ama Ermeni nüfus çoğunlukta olan bir Azerbaycan toprağı. Azerbaycan için bir enklav diyoruz biz. Hmm. Dağlık Karabağ işte merkezinin Hankendi oldu. Hankendi dediğimizde bu başkent ilan edilen kültürel başkenti Şuşa'ya 15-20 kilometre mesafede bir yer Hankendi. Yani evet. Dağlık Karabağ'ın merkezi veya başkenti dedikleri yer. Azerbaycan belki onlara farklı bir statü verebilir. Yani nüfus çoğunluğundan dolayı bir özellik, kültürel bir takım şeyler verilebilir ama sonuçta bir Azerbaycan toprağı olarak kabul edilmesi gerekiyor Dağlık Karabağ. Bu Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın oraya gelmesi bir cüret ve daha her şeyin yerli yerine, taşların yerli yerine oturmadan yapılan bu ziyaret oranın sanki bir Ermeni toprağıymış gibi hak iddia etmesidir ki işte Azerbaycan burada sesini yükseltmesi gayet yerinde bir durumdur ve siz buna şimdi sesinizi yükseltmezseniz bir sonraki adım daha farklı olabilir. Evet. Dolayısıyla da doğru olan yapılmıştır.
Yani bu da bir nevi Azerbaycan'ı test niteliğindeydi, evet, ama sert bir karşılık gördü uyarı olarak şu anda.
Çünkü hep ben örnek veririm. Yani talebeler de hocalarını test ederler. Yeni bir hoca geldiği, hı-hı, zaman belli böyle girişimlerde bulundular. Nereye kadar müsaade ediyor, nereye kadar şey yapıyor. İşte bu şu anda da Ermeniler Azerbaycan'ı test ediyorlar. Azerbaycan da tavrını net bir şekilde koydu ve doğru olanı yaptı.
Peki hocam. Bir diğer gelişme, geçen hafta Somali'de bir Türk şirketine yönelik saldırı düzenlendi. Bir intihar saldırısı hocam. İkisi Türk vatandaşı, 5 kişi vefat etti bu saldırıda. Zaman zaman Somali'de Türkiye'ye yönelik bu tür saldırılar oluyor. Bu saldırının arkasında kim olabilir? Yine aynı soruyu soracağız ve neden böylesine bir saldırı gerçekleştirildi? Somali'nin değişmesini, gelişmesini hedefleyen Türkiye'ye yönelik bu girişimler neden yapılıyor? Buyurun hocam.
Şimdi burada Somali'nin stratejik konumu önemli. Hint Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'na açıldığı Babülmendeb Boğazı'nın ağzında bir noktada yer alıyor. Her ne kadar ekonomik olarak dünyanın en fakir ülkelerinden biri olmuş olsa da, evet, altyapısı 1990'lı yıllarda sıfırlanmış olsa, bir siyasi yapısı olmadığı için insanların gıda sıkıntısının çektiği, açlıkla pençeleştiği bir ülke olmuş olsa da stratejik konumundan dolayı, evet, önemli bir ülke. Herkesin yüz çevirdiği ve ülkenin bir böyle her cümert yaşadığı bir dönemde Türkiye Somali'ye el uzattı. Hı hı. Başkent Mogadişu'ya Sayın Cumhurbaşkanı o dönem başbakanken gitmesi, ki büyük bir cesaretti bu.
Evet.
Ve İstanbul, o günkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi fırınlar kurdu. Türkiye oranın asker ve polis teşkilatını
eğitti.
Türkiye'den firmalar gitti, limanları işletmesini aldı. Şu anda bizim orada askeri üssümüz de var. Afrika'daki en muhtakem diyelim ki askeri yapılanma bugün Somali'de Türkiye'nin, Afrika kıtasında. Daha sonra Libya'ya da bu şekilde, hı-hı, bir şey oldu. Şimdi Türkiye'nin o bölgede etkin olmasını istemeyen grupların başında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Çünkü o bölgede Türkiye istemiyorlar. Bunu bir sonraki sırada Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeleri sıralayabiliriz. Hatta İran'a kadar. Yani sizin dostlarınız birkaç tane ama düşmanlarınızı say say bitmez. Şimdi Şebab örgütü yapmıştır deniyor ama Şebab'ın arkasındaki yani o maskeyi kaldırdığınızda bazen karşınıza İngiltere çıkar, bazen Fransa çıkar, bazen Birleşik Arap Emirlikleri çıkar. Hiç ummadığınız Rusya, Çin bile orada çıkabilir. Çünkü orası stratejik bir bölge ve nüfusunun %99.9'u Müslüman olan bir ülke Somali. Hatta Somali bir Osmanlı bakiyesi, biz Türkiye gibi Somali de Ogaden bölgesini Etiyopya'ya kaldırmış, güney bölgesini Kenya'ya kaptırmış. Yani nüfusu ve toprakları da Kenya ve Etiyopya'da kalmış bir kısmı. Küçücük bir alana hapsedilmiş, fakir bir ülke konumunda ama potansiyelleri bakımından gelecekte ümit veren bir ülke. Ve Türkiye'nin orada yeni yollar inşa etmesi, büyükelçilik binasını müstahkem hale getirmesi ve orada her geçen gün varlığını hissettirmesi. Mesela oradaki herhangi bir cumhurbaşkanı, başbakan Türkiye'ye rağmen bir hareket yapamaz. Yani oradaki siyasi dengeler de Türkiye, evet, kontrol ediyor. Ve bunu istemeyenlerin sayısı bir düzineden fazla. Evet. Ama görünürde Şebab terör örgütü deniyor ama o maskenin altından çok fazla ülke grubu çıkıyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Yani o bölgede Türkiye bir düzen kurmaya çalışıyor ama onu Türkiye'yi oradan silip kazımak isteyenlerin sayısı ise inanın bir düzineden fazla ülke.
Peki hocam. Hemen güneyimize bakalım. Suriye'de hocam, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG-PKK, Beşar Esed rejimine ait bir askeri bölgeyi 3 gün boyunca kuşattı ve sonra Rusya devreye girdi. Neler oluyor o bölgede? Neden böyle bir şeye girişti terör örgütü? Daha önce rejimle arasında sıcak sular akıyordu. Şimdi neden böylesine bir girişim oldu? Rusya'nın araya girmesi nasıl değerlendirebilir?
Şimdi olayların gidişatına şöyle bir baktığımızda bu Kamışlı ilçesi Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke vilayetinin bir ilçesi ve Türkiye sınırına yakın bir bölgede. Burada YPG'nin kontrolü olmakla birlikte rejimin o bölge içerisinde bir dikdörtgen şeklinde yönettiği bir alan söz konusu. Bir de olayın çıkma sebebi Ayn İsa dediğimiz bizim Barış Pınarı harekatı sırasında Türkiye'nin işte Ceylan Pınar ilçesinden itibaren Akçakale'ye kadar olan işte 120 kilometre doğu batı güneye doğru da 30 kilometre derinliğinde bir bölgeyi kontrol altına aldı. Ve bu M4 otobanının hemen kenarında o sınırda Ayn İsa denen bir bölge var. Orası Türkiye'nin kontrol ettiği alanın tam sınırında, otoyolların da bütün kavşak noktasında bir yer. Burası YPG'lilerin kontrolünde, normal şartlarda anlaşmaya göre rejimin veya Rusya'nın denetiminde olması gerekiyor idi. Fakat son dönemlerde haberleri dikkatlice dinliyorsanız her birkaç güne bir işte Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 terörist etkisiz hale getirildi. 12 terörist etkisiz hale getirildi gibisinden böyle sayıları da böyle onlarla ifade edilen terörist grupların imha edildi. Bunlar hep aynı İsa bölgesinden tünel kazarak bu Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristler. Türkiye'de uyarıda bulundu. Dedi ki rejime ve Rusya'ya, yani ya bu Ayn İsa bölgesinde denetimi sağlayın, yoksa biz orada gerekeni yapacağız. Şimdi rejim birlikleri Türk askerinin oraya girdiği zaman, kontrol ele geçirdiği zaman kendileri de ayak basamayacağını bildikleri için YPG'lilere, PKK'lılara dedi ki bak siz yine buralarda varlık gösterin ama biz bayrağımızı çekelim, siz buradan yürünürlüğünüzü yapın. Onlar da gemi azıya aldıkları için siz nasıl olur bize kontrol altında tuttuğumuz bir yerden bizim bayrağımızı indirip kendi bayrağınızı çekeceksiniz kontrol. Ve aynı sahada başlayan o huzursuzluk, 28 Aralık'ta başlayan huzursuzluk Kamışlı'da uç verdi. O Kamışlı'da zaten az bir gücü vardı o şehrin merkezinde rejimin. Orası kuşatma altına alındı. Bir rejim askerlerini onları tutukladılar. Öbürü YPG'lileri tutukladı derken her defasında Rusya büyük abi olarak araya giriyor.
Uzlaştırıyor.
İşin daha da büyümesini önlemeye çalışıyor ama şöyle bir durum söz konusu. Türkiye diyor ki Rusya üzerinden rejime, bak diyor bu Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelere yönelik aynı saha üzerinden terör saldırıları geliyor. Normalde burayı siz kontrol etmeniz gerekiyordu ve sizin kontrol etmeniz gereken bölgede YPG'liler hakim ve Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelere tacizde ve saldırıda bulunuyor. Yani siz diyor sahip çıkıyorsanız çıkın, yoksa ben gereğini yaparım.
Evet.
Diyor ki sanırım bu iş biraz daha uzarsa Türkiye'nin Ayn İsa bölgesine bir operasyon yapması önümüzdeki günlerde muhtemel olabilir. Ya da Rusya biraz ağırlığını koyarak oradan YPG'lileri kovacaktır. İkisinden biri. Yani önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz bu olayı.
Peki hocam. Trump'ın gidişiyle birlikte İran'da da farklı gelişmeler yaşanıyor hocam. İran hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada birkaç Fordo nükleer zenginleştirme tesisinde %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretme sürecine başladıklarını açıkladı. Bu Avrupa Birliği, Japonya ve bazı ülkelerde endişeye yol açtı. İran'ın bu hamlesinin arkasında ne var? Neyi amaçlıyor? Nasıl sonuçlanır?
Şimdi önce olayı bir yerli yerince oturtalım. Dünyada nükleer santral sahibi olan hayli ülke vardır. Yani hatta Fransa elektriğinin %77'sini nükleer santrallardan elde ediyor. Yani Rusya'dan evet. Ukrayna'ya, Güney Kore'den tutun da Amerika kıtasına, Amerika Birleşik Kanada'ya kadar ki çok zengin petrol, gaz ve enerjiye sahip olan ülkelerde bile bu nükleer enerjiden faydalanıyor. İran diyor ki ben diyor nükleer santral kurmak istiyorum. İşte Türkiye'de iki tane nükleer santral kuruyor. Enerji amaçlı diyor. Fakat diyor ben diyor uranyumumu kendim zenginleştireceğim diyor. Yani yakıtımı kendim üreteceğim. İşte orada hani amiyane tabirle dananın kuyruğu kopuyor. Mesela Türkiye'nin nükleer santral kurmasına uluslararası kamuoyundan herhangi bir şey yok. Niye Türkiye uranyum zenginleştirme programına değil onu diyor tamam ben hazır alacağım. Çünkü batılı güçler sürekli olarak son noktada işinize gelmediği zaman düğmeye basıp sizin her şeyini sıfırlayabilecek, resetleyebilecek bir kontrol mekanizması kurmak istiyor. İran'ın da nükleer işte bu anlaşmayla birlikte bu Obama döneminde %4'ün üzerine çıkarmayacaktı bu santrifüjlerle nükleer uranyum zenginleştirmesini. Trump bu anlaşmayı çöpe atıp ambargoları artırması neticesinde olay şu noktaya geldi. İran'da dedi ki ben %20'ye çıkarttım uranyum zenginleştirmesini. İstersem %90'a kadar da bunu çıkartabilirim dedi. İşte bu tam Biden'ın koltuğuna oturmadan önce herkes kartlarını hani böyle pazarlık payını arttırmak için yani %20, %90'a kadar da çıkarabilirim diyerek Amerika'ya şu mesajı veriyor. Ya benimle bu nükleer anlaşmada bir noktaya geleceksiniz, ambargoları kaldıracaksınız veya ben bunu sınırsız bir şekilde yukarı çekeceğim diyor. İşte Biden'ın ve bu küreselcilerin İran'a karşı tutumunda ya topyekün İran'ı bitirme yönünde bir evet. karar alacaklar veya İran'la bu nükleer anlaşmaya geçtikleri zaman İran rahatlayacak, güçlenecek ve petrol satamaz duruma gelmiş durumda. Şu anda İran petrol, gaz satmakta zorlanıyor ve ekonomik kriz içerisinde. İran da bu krizden çıkabilmek için nükleer kozu ve şu anda tam geçiş döneminde kartları açıyor. Yani önümüzdeki 1-2 ay içerisinde İran-Amerikan ilişkileri ya anlaşmayla, nükleer anlaşmayla sonuçlanacak. İran tabiri caizse felaha erecek, petrol ve gaz ihracatında rahatlayacak, ekonomisi canlanacak veya bugünkünden çok daha kötü savaş durumuna geçecek. Bu işte yeni yönetimin bu nükleer yani işin püf noktası da uranyum zenginleştirmesi. Yani evet. İran'ı nerede sınırlayacaklar veya ambargoyu kaldıracaklar mı? Yani ya ambargo kalkacak veya bir sonraki aşama daha büyük bundan sonrası artık silahların konuştuğu bir şey olacaktır ki belki deyip göreceğiz bunu.
Peki hocam Türkiye demişken Hint medyasının bir iddiası var. Türkiye'nin Pakistan'dan nükleer silah ve nükleer başlıklı füze teknolojisi transfer etmek istediğini ve bu kapsamda Pakistanlı bilim insanlarının bu yönde bir çaba içinde olduğunu iddia ediyor Hint medyası. Bu iddianın dayanağı var mıdır? Ne dersiniz? Pakistan ve Türkiye'nin muhabbeti biliniyor.
Şimdi şöyle söyleyelim. Biz Pakistan'la yüzyıllar öncesine dayanan dost ve kardeş ülke konumundayız. Rejimler, siyasetler değişse de bu halklar arasındaki dostluk değişmez. Hatta İran, Pakistan'ın nükleer silah yapmasında Türkiye'nin de bir takım katkılarının, desteğinin olduğu bilinmektedir. Ama bunun ne kadar olduğu çok da açıklanmıyor. Bu iki ülke arasında bu derinden olan bu ilişkiler bilindiği için Pakistan şu anda Çin'le ilişkilerini düzeltti. Ve Çin'in Basra Körfezi'ne, Körfez ülkelerine geçmesi için Karaçi yakınlarında büyük bir liman tahsis edildi Çin'e. Bu Himalaya dağlarının aşarak Pakistan'a ulaşan, Hint Okyanusu'na ulaşan Çin malları oradan Orta Doğu pazarına geçecek. Amerika'nın ortağı ise Hindistan. Yani şu anda belki Amerika Hindistan üzerinden söylemek istediklerini söylüyor. Yani Hindistan ve Amerika
bir
blokta, Çin ve Pakistan bir blokta. Şimdi Türkiye Rusya'yla da Amerika'yla da Avrupa Birliği'yle de bir denge politikası izliyor. Burada Türkiye'yi sıkıştırma politikası söz konusu. Yani Türkiye'nin mesela bu Pekin'e giden o bir kuşak bir yol projesine de ev sahipliği yapması. Burada Amerika'yı tedirgin ediyor. Amerika Birleşik Devletleri biraz da Hindistan üzerinden bunu söyletmiş olabilir. Bir de Hindistan'ın tarihi olarak Pakistan'la Keşmir meselesi üzerinden 1948'den bu yana 3 defa sıcak çatışmaya girdi. İkisinde de nükleer silah var. Yani atom bombasına sahip iki ülkedir. Hem Hindistan hem Pakistan. Dolayısıyla Hindistan rakibi olan Pakistan'a Türkiye'nin de, çünkü İslam ülkeleri içerisinde teknolojik olarak destek verebilecek yegane ülkedir Türkiye. Dolayısıyla bunu bir kuşku var ise bile gündeme getirerek bu yolu kapamaya çalışan bir politikada olmuş olabilir.
Peki hocam. Mali'ye dönelim hocam. Mali'de ilginç şeyler oluyor. Bir Fransız sömürüsü Mali. Zaman zaman Fransız askerlerine burada saldırı düzenleniyor. Birer ikişer Fransız askeri bu saldırılarda ölüyor. Ama ilginç olan şu, geçen pazar günü Güney Afrika ülkesi Mali'de helikopterlerle bir düğüne operasyon düzenlendiği ileri sürüldü ve saldırıda 100'den fazla sivilin katledildiği ortaya çıktı. Katliamın duyulması üzere Fransa ordusu yetkilileri Fransa basında konuşarak saldırının silahlı gruplara yönelik olduğunu iddia etti. Mali kaynakları ise hava saldırısında Bounty köyündeki düğünün bombalandığını ve aralarında çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Ve büyük bir katliama sahne olan köydeki yaralılara da günlerce ulaşılamadığı iddia edildi. Mali başlığını açacak olursak hocam, neler oluyor orada? Fransa'nın Mali'yi alıp veremediği nedir? Buyurun.
Şimdi Mali ve Nijer'in o Sahra çölü bölgesinde çok zengin uranyum yatakları var. Az önce Fransa elektriğin %77'sini nükleer santrallerden elde ediyor diyoruz. Ham maddesini buralardan alıyor. Ve tekel konumunda, yani bir anlaşma imzalıyor 50 yıllığına.
Evet.
Sadece ona satabiliyorsunuz ve fiyatı da onlar belirliyorlar. Bu nedenle son dönemlerde bu Fransa'ya karşı normal şartlarda şehirlerde, köylerde, kasabalarda, başkentte de bir antipati gelişti. Fakat işte 3 Fransız askerinin öldürülmesine yönelik bu silahlı saldırıdan sonra işte bu işte muhtemelen şu bölgeden geldi gibisinden Fransa'nın teamüden, yani bir köydeki sivil halkı katletmesi ve bunun ise çok da fazla dünya basınında yer bulmaması enteresandır.
Evet.
Yani şöyle düşünün, yani Türkiye'nin bir başka ülkede bir köye helikopterle saldırıda bulunacak, sivil halk ölecek ve dünya basındaki bir durumunu düşünün. Yani bunu Fransa yapınca, Amerika yapınca çok da fazla gündem konusu olmuyor. Ya teröristlerle ve terörle mücadele etme adı altında işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da ve Irak'ta yapmış olduğu sivil katliamları, Rusya'nın Halep'te yapmış olduğu sivil katliamları düşündüğümüzde Fransa'nın da günah defterine bu Cezayir soykırımından sonra bu şu anda Sahra Altı bölgede yapmış olduğu acımasız katliamlardır. Ancak bunu not edebilirsiniz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda Fransa çok büyük hezimetler yaşayacak Sahra Altı bölgesinde. Yani Senegal'den Nijer'e, Burkina Faso'dan Çad'a, Mali'den Fil Dişi kıyısına kadar, Gabon'dan Kamerun'a kadar bu onlarca Afrika ülkesinde hala Fransız frankının kullanılması, ekonomik olarak kurmuş olduğu tekel sayesinde oranın kaynaklarını hala sömürüyor olması dünya ile entegre olan Afrika kıtasını bu internet sayesinde yani neden bu kadar kaynaklara sahip oldukları halde bu kadar fakir olduklarını sorgulamaya başladılar ve Fransa'yı hiç de iyi günler beklemiyor Afrika ile ilgili söyleyeceğimiz konusunda.
Evet hocam. Son olarak hocam Arnavutluk Başbakanı Edirhaman'ın Ankara ziyaretini konuşalım ve nokta koyalım bu haftada programımıza. Arnavutluk'ta daha önce bir deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası Türkiye orada yeni konutlar inşa etti ediyor. Ve bu ziyarette de Türkiye'nin orada 105 yataklı bir hastane inşa edeceği 3 ayda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ifade edildi. Yine FETÖ başlığı da gündemdeydi. Neler söylemek istersiniz Arnavutluk Başbakanı'nın Ankara ziyaretiyle ilgili?
Evet, Arnavutluk malum bu Enver Hoca döneminde çok katı bir komünist sistemin etkisinde kaldı. 1990 sonrası Sovyet sisteminin yıkılmasıyla birlikte komünist sistemin değişmesiyle Batı blokuna geçti. NATO'ya üye oldu. Türkiye'nin de katkılarıyla Avrupa Birliği'ne üyelik süreci başlattı. Serbest piyasa ekonomisine geçti ama ekonomisi ve kaynakları kıt olan bir ülke olduğu için Türkiye telekomünikasyon mesela Arnavutluk'ta bankası olan böyle telefon işletmesini yapan Türkiye'dir. Hatta Tiran'ın merkezine çok büyük bir cami inşaatı yapıldı. Aynı zamanda Balkanlardaki FETÖ hareketinin en güçlü olduğu ülkedir. Ve Türkiye'nin bu Arnavutluk'la ilişkilerinde bu Edirhaman biraz daha böyle bizim demirelvari bir adamdır. Evet. Dengeleri koruyan hem Batı'yla hem Türkiye'yle ilişkileri kontrol eden, şişi ve kebabı yakmamaya çalışan bir politika izliyor. Dolayısıyla da Türkiye bastırıyor. Diyor ki yani eğer benden ekonomik olarak bir şeyler görmek istiyorsan FETÖ'ye karşı da biraz şöyle yapman lazım gibisinden. Yani Arnavutluk tarihi olarak Müslüman bir ülke, Türkiye ile kültürel bağları olan bir ülke, Türkiye'nin yardımına muhtaç bir ülke. Türkiye'de bunun karşılığında TİKA ile olsun, Yunus Emre ile olsun, her üniversite öğrencileri var Arnavutluğun Türkiye'de. Ekonomik işbirliğini geliştirmek istiyorsanız diyor. Nasıl ki biz Batı'dan sermaye yatırım yapmasını istiyoruz. Türkiye'nin de Arnavutluk'ta çok fazla iş adamları var, yatırım yapıyoruz. Fakat Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerinde en büyük engel şu anda mesela Orta Asya'da Kırgızistan, Balkanlar'da da Arnavutluk şu anda FETÖ yapılanmasının en güçlü olduğu yerdir. Çünkü orada kurmuş olduğu okullarla bürokraside köşe taşlarını tutmuş insanlar hep onlardan oluşuyor. Yani siz en tepedekiyle işinizi halletseniz dahi bürokraside bir türlü iş çıkmıyor.
Peki hocam.
Yani Arnavutluk'un böyle bir yapısının olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu başlıklarla noktalayalım. Aslında konuşacak şeyler vardı ama İnşallah haftaya daha geniş konuşuruz. Çok sağ olun.
İsrail'in
evet.
Konusu vardı. Neyse artık haftaya.
Evet, haftaya inşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşmaya çalıştık. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.